بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Yunus suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 21. ayete geldik. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. Yani insanlara başlarına gelen bir sıkıntıdan sonra bir rahatlık, bir ikramın zevkini tattıracak olursak, bir rahatlığı tattıracak olursak, birazcık huzur bulsalar, bakarsın ki ayetlerimiz konusunda bir planları var. قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا. De ki, Allah daha hızlı plan kurar. Allah'ın planı daha hızlı olur. Siz öyle kendi gayretlerinize Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ı şey yapamazsınız. Yani böyle sizin görmeyeceğiniz, sizi görmeyecek bir şekilde asla ki çeviremezsiniz. اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Bizim elçilerimiz sizin o planlarınızı, kurduğunuz şeyleri yazıyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela birisi kredi almış, büyük bir sıkıntıya girmiş, çok zorluklara girmiş, hala sıkıntı üstüne sıkıntı ve diyor ki artık bir daha kredi almak mı? Aman Allah göstermesin, ooo falan. Bakıyorsunuz ki borcunu ödemiş, rahatlamış. Hemen ilk fırsatta tamam canım, evet faiz haram ama ihtiyaç var. İhtiyaçtan fazlası haram. Bakarsın ki hep kendilerine göre bir plan, bir proje kurmaya çalışmışlar. Tamam ama şey yapmaya çalışıyorlar bir tarafından. Yani hemen her haram, İşte o haramın sıkıntılarını yaşar. Yaşadığı aman bir daha buraya bulaşmak mı? Oo, Allah göstermesin der. Nasıl ki rahata kavuşursa hemen unutur. Bakarsın kendine göre oyunlar kuruyor. Ne yapıyor o oyunlar? Ayeti dışlamıyor. Ayete uyuyormuş gibi de gözüküyor. Sanki Allah-u Teala'yı kandıracak. Azıcık rahata erdi mi bakarsınız ki hemen oyunlar kurmaya başlamış. Sen oyun kur. Allah-u Teala'yı aldatamazsın ki. Allah da kurmuş sistemini. O sistemde zaten Allah'ın yarattığı bir insansın. Allah'ın yarattığı şeylerle geçiniyorsun. Her şeyin ona muhtaçsın. Sen nasıl oluyor da Allah'a teslim olma yerine ona bir takım şey, bir şeyler öğretilmiş gibi hareket ediyorsun? Tamam, Allah-u Teala elbette daha çabuk bir plan kurar. Yani sen bu ikinci bir sıkıntıyla işte tekrar sıkıntılara düşersin, tekrar zorluklara düşersin. İşte bakarsınız ki işte şey yapar, yaptığı günahlardan tamam işte şunu bir daha işlemeyeceğim der. Bakarsınız ki ilk fırsatta işlemiş, şunu bir daha yapmayacağım der, ilk fırsatta yapmış. Tamam, o sıkıntılara girer çıkar, girer çıkar. Bir müddet sonra da onun için artık bir hayat tarzı haline gelir. O şekilde ölür gider ve ahirette cezasını çeker. Evet, yani insanlarda maalesef bu çok fazlaca oluyor. Onlardan işte mesela içkiden, kumardan tevbe edenler de işte çok görmüşsünüzdür. Yani işte o rahatsızlıklar içerisine girer, şu olur, bu olur. Bir daha böyle mi, bir daha şu mu? Bakarsınız kendine geçen ilk fırsatta yine aynı şeyi yapmış. Yani insanlar bu yanlışları bilerek yaparlar. Ha, bilmeden yapan var mı? Elbette olabilir. Bilmeden yapanlar tabii ki olabilir. Ama öğrendikten sonra yapmaya devam ederse, Allah-u Teala'nın bir yasağını çiğnerse, o zaman eğer onu yasak olarak kabul ediyor, inanıyorsa günahkar olur. Kendi kafasına göre bir takım yorumlar getirir, onu kendine uydurmaya çalışıyorsa o zaman da kafir olur. Bu konuda şey var mı okuyacağın ayetler?
Var ama isterseniz yani bir sonraki ayeti falan da okuyup böyle hani konu bütünlüğü tamam, açısından peki. Şey yapabiliriz.
Yani az önce söylediğim işte Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin bir örneğini veriyor Cenab-ı Hak bu 22. ayette. Diyor ki وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Yani denizde ve karada sizi dolaştıran, yani gidiyorsunuz bir yere, geliyorsunuz, denizden gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yani birçok yerlere gidip geliyorsunuz. Sizi bütün buralarda dolaştıran O'dur. Yani buraları yaratan da, sizi de yaratan, o yolları sizin gidip gelebileceğiniz şekillerde oluşturan, ister deniz ister karayolu olsun, Allah-u Teala'dır. Hatta idâ kuntum fil fulk. Mesela şöyle işte gemilere binmiş vaziyette oluyorsunuz. Gemilerde oluyorsunuz. Ve cereyne bihim bir rihin tayyibe. Bakıyorsunuz ki çok tatlı bir rüzgarda işte bu geminin içerisindekileri akıtıp götürüyor gemiler. Çok tatlı, gayet güzel. Oh, keyif çatacak bir halde. Bir rihin tayyibe, evet, ve ferihu biha, ona onunla çok mutlu hale gelmişler, ne güzel diyorlar. Mesela ben bazen görüyorum, çıkıyorlar geminin üst tarafında, orada başlıyorlar oyun oynamaya böyle heyecanla, güzel. Tamam, Allah'ın güzel nimetleri, elbette şey yaparsınız ama ca'etha rihun asif, şimdi oraya böyle şiddetli bir rüzgar geliyor. Sonra ne yapıyor? Ve ca'ahumul mevç, onlara bir dalga geliyor onlara doğru. Min külli mekan, her taraftan. Şuradan geliyor, buradan geliyor, oradan geliyor. Allah! Az önce ne kadar mutluyduk, ne kadar güzeldi. Şimdi şuralara bakın. Ve zannu ennehum uhayta bihim, zannediyorlar ki tamam artık biz bittik, çepeçevre kuşatıldık, daha artık kurtuluş yok, öyle düşünürler. Da'avullaha muhlisine lehuddin, başlar Allah'a yalvarır, ya Rabbi başka kurtaracak kimse yok, tamamen samimi olarak Allah'tan başkasına dini şey yapmadan, ya Rabbi bizi kurtar, işte bizi kurtarırsan biraz sonra Yahya Hoca o ilgili ayetler okur. Sana işte bundan sonra sana samimiyette ibadet edeceğiz, yolundan ayrılmayacağız, bir sürü sözler verirler. O anda o şeyh efendileri hiç akıllarına bile gelmez. Efendim bir takım işte yalvarıp yakardıkları bir takım aracılar, şunlar bunlar bizi kurtaracak, hiç akıllarından hayallerinden bile geçmez. Sadece Allah'a yalvarırlar. Ve ihlaslı bir şekilde, gayet samimi. Başka hiçbir şey yok. لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ve kesin söz verirler. Ya Rabbi, hele bizi buradan bir kurtar. Kesinlikle sana karşı görevlerimizi tas tamam yapacağız. فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ Ne zaman ki Allah onları kurtarır, şöyle kenara çıkarlar, اِذَا هُمْ يَبُغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Aa, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere aşırılıklar yapıyorlar. Ne oldu, sen az önce Allah'a neler diyordun? Şimdi böyle haksız yere aşırı tavırlar içerisine girmişler. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ O taşkınlık, ey insanlar, o taşkınlıklarınız, o aşırılıklarınız tamamen kendi aleyhinizedir. Yani şunu hiç unutmayalım, bir insanın kendinden daha büyük düşmanı yoktur. En büyük düşmanı kendisidir. Aşırılık yaptın mı cezasını sen çekersin. Evet. Meta'al hayati dünya. Dünya hayatının bir meta. O aşırılıkları nedir? İşte kısa süreli bir takım menfaatler. E ne olacak? Bir gün bitmeyecek mi? İstersen ne olursan ol. Sümme ileyna merci'ukum. Sonra dönüşünüz bizim huzurumuzdur. Fennebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yapmakta olduğunuz şeyleri size orada tek tek bildireceğiz. Şimdi bu tür şeyler hemen herkeste olur. Yani hiçbir zaman işler düzgün gitmez. Şöyle bir inişli çıkışlı yol düşünün. Hayat bazen çıkarsınız, ne kadar güzel. Bazen inersiniz, çıkarsınız, inersiniz. O çıkış da iniş de Allah-u Teala'nın imtihanıdır. Ne başınıza gelen sıkıntılardan dolayı kendinizi bırakacaksınız, ne Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden dolayı şımaracaksınız. Durum ve şartlar ne olursa olsun, duruşunuzu bozmadan, dimdik, Allah'a tam güvenerek, tam sarılarak, vazifenizi aksatmadan yapacak ve yolunuza devam edeceksiniz. Ne elinize geçen imkanlar sizi şımartacak, ne için içinde bulunduğunuz sıkıntılar sizi bıktıracak. Böyle bir şey yok. Yani öyle noktalara gelirsiniz ki artık nefes alamayacak hale gelirsiniz. Olur. Ben burada bir sıklıkla örnek veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nda Mekke ordusunun karşısında tek başına kalmış. Bütün Müslümanlar dağa kaçmışlar. Ama hiç kimseye dememiş ki siz beni tek başıma bıraktınız. Hepiniz yanınızdan şey yaptınız. Sizi kahrolasın. Hiç kimseye bir şey söylememiş. Sanki bunu hiçbirisi yapmamış gibi. Dolayısıyla biz kendi imtihanımızı veriyoruz. Başkalarını suçlamakla elimize hiçbir şey geçmez. İyilik yaparsak kendimize yaparız. Kötülük yaparsak kendimize yaparız. Birisi bize kötülük yaptıysa onun kötülüğünü iyilikle savunmamız gerekir. Kötülüğü kötülükle savunmanın hiçbir anlamı yok. Kötülük yapana iyilik yapmak lazım ki o karşı tarafın tavrı, o kötülüğü o adamı mahcup etsin ve bu defa o adam sana karşı sıcak bir dost haline gelmiş olsun. Evet, sen bununla ilgili okuyacağın ayetler var.
Şimdi bu 21. ayet insanların nimetler ve belalar karşısındaki tutumunu bize haber veren bir ayet. Daha önce yine bu surede okuduğumuz bir ayetle başlayalım. Bu 12. ayeti bu surenin, Yunus suresinin 12. ayeti de benzer bir durumdan bahsediyordu. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ İnsana bir sıkıntı, bir zarar dokunduğu zaman دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْقَاعِدًا اَوْقَائِمًا Bir bakarsınız ki diyor, kimi zaman ayakta, kimi zaman yatarken, kimi zaman otururken, yani hangi durumda bulunuyorsa o an hep bize yalvarır yakarır. Böyle görürsünüz diyor insanı. Zor durumdayken hep insanın başına, aklına Allah gelir. Söyler ya Rabbi, işte bu ayette gördüğümüz gibi bizi kurtar, kurtarırsan şöyle böyle, ne adaklar, ne sözler, neler neler verir o durumlarda. Felemma keşefne anhu zurrahu ve biz de Allah Teala diyor ki yani imtihan gereği nasıl olsa onun başına bir şey getirdik. Sonra yine bir imtihan gereği ona dokunan o sıkıntıyı kaldırırız. Bir bakarsınız ki bu sefer merra kellem yed'una ila zurrin messe. Sanki başına gelen sıkıntıdan dolayı hiç bize dua etmiyormuş gibi takılmaya başlıyor bu sefer. Ya 5 dakika öncesine kadar ya Rabbi şöyle yaparsam ben böyle yapacağım, vallahi namazlar, oruçlar, kurbanlar, neler neler, şunlar bunlar. Allah sıkıntıyı gideriyor. Bakıyorsunuz ki tekrar Allah'ı unutmuş. Hiçbir şey yok. Niye? Biraz sonra ayetlerden de göreceğiz. İnsan nankör bir varlık çünkü. Bazen sıkıntıda da Allah'a nankörlük yapıyor. Yani varlıkta da darlıkta da. İnsan yani hep nankörlük yapacak bir şey buluyor kendine. Bu ayette de gördük şimdi. Diyor ki yani kendine dokunan bir sıkıntıyı kaldırdığımız zaman bir bakarsın ki ayetlerimiz karşısında hep bir planları, bunların bir oyunları var. Yani ayetleri boşa çıkaracaklar. Ne yapıyorlar? Şimdi buna dair bir takım ayetler var. İnsanların bu bela ve nimetler karşısında bireysel tutumlarına bize haber veriyor. Bazı ayetler de var, toplumsal tepkilerine haber veriyor. Yani bunları hem psikolojik hem sosyolojik manada okuyabiliyoruz. Şimdi isterseniz daha genel olduğu için bir genel sosyolojik manada bir tepkiden bahsedelim. Şimdi Cenab-ı Hak Araf suresinin 94 ve 95. ayetlerinde bizlere bu konuyla yakından alakalı olarak şunu haber veriyor. Diyor ki: "Ve ma erselna fi qaryatin min nebiyyin." Hani biz daha önce herhangi bir yerleşim birimine ne kadar nebi gönderdiysek hepsine bakın uyguladığı bir kanun. Sosyal bir kanun Cenab-ı Hak. İlla ehadna ehleha bil ba'sa'i ve'd-darra. Oranın halkını mutlaka maddi manevi bir takım sıkıntılara uğrattık diyor Allah. Yani bu bakın bu bir imtihan. Allah bazen vererek imtihan eder, bazen alarak imtihan eder. Bazen kısarak imtihan eder, bazen bollaştırarak imtihan eder. Her iki durumda da ne yapacağımızı ölçmek için. Böyle yaparız. Niye? Ya en azından leallehum yadzarraun. Ya bari zor durumda bizi hatırlasınlar. Hani normal durumda kimsenin bizi hatırladığı yok. Hani bir sıkıntıya uğratalım bunları ki en azından ya bir Allah var, şu var, bu var bir hatırlasınlar. Belki çeki düzen verirler kendilerine. Sümme beddelnâ mekâne seyyiyeti el hasenete. Sonra onların o başlarına gelen kötülüğü biz alır iyiliğe çeviririz diyor. Yani bu sefer vererek Allah imtihan ediyor. Bolluk yağdırıyor oraya. Diyelim ki kıtlık vardı onu kaldırıyor bolluk geliyor. Bereket geliyor. Yağıyor her taraftan nimetler nimetler. Hatta afev. Bu sayede gelişiyor bu toplum. Ekonomileri açılıyor. Ticaret şöyle iyi. Herkesin maaşlar artıyor. Allah dört dörtlük her şey. E ne oldu şimdi? Ya diyorlar ki bak zor durumdaydık. Allah'a yalvardık falan bilmem ne. Hadi hani Allah'a bir söz verilmişti. Hani namazlar kılınacaktı, hep oruçlar tutulacaktı. Allah'a ibadetler yapılacaktı. Ve kâlû kad messâbâneddarrâ'u vesserrâ. Ya ne var canım diyor. Babalarımızın da başından böyle şeyler geçti. Dünya bu zaten. Kimi zaman sıkıntı olur, kimi zaman mutluluk. Ne var yani bunda? Haşa ne Cenab-ı Hakk'ı yani? O mu yapıyor sanki? Bu zaten hep böyle geçmiş diyor. Dünyanın hali bu. Dünyanın hali bu diyor. Bizim babalarımızın başına da böyle şeyler geldi. Bazen darlık, bazen bolluk olur canım böyle şeyler. Dünya hayatı bu. Biz bakalım keyfimize. Boş ver şimdi öyle zor zamanda söyledik bir şeyler ama onun altında kalacak falan değiliz. Bak hemen Allah'ın ayetlerini devre dışı bırakma ameliyesi işte bu. Bak toplumsal bir tepki. Her toplum böyle yapmış zamanında. Unutuyorlar zorluk zamanında yalnızca Allah'a yalvardıklarını unutuyorlar. Verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekir. Hemen onları devre dışı bırakmak için diyor ki ya bu dünyanın hali bu. Babalarımız da böyle yaptı geçti. Sonra bireysel tepkilerden bahseden birkaç ayet okuyalım isterseniz. Bununla ilgili de mesela Hud suresi var. 11. surenin 9, 10 ve 11. ayetleri. Bu Yunus suresindeki ayetlere çok benziyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada 9. ayette. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. Biz insana katımızdan bir rahmet, bir iyilik, bir ikram tattırdığımız zaman. Yani Allah bir ikramda bulunuyor. Veriyor. Önünü açıyor senin. İşte İş adamıysan alıyorsun yürüyorsun. İşte maaşlı çalışıyorsan maaşın çok yükseliyor. Süper güzel işler buluyorsun. Şöyle böyle. Tamam. Sümme neza'naha minhu. Sonra verdiğimiz bu ikramı ondan geri alırız diyor Allah. Bir bakalım ki tepeye çıktıktan sonra düşmek nasıl? Orada ne tepki verecek acaba? Bir bakarsın. İnnehu le ye'usun kefur. Bir. İlk tepki. Direkt ümitsizliğe kapılıyor. Allah'a dair, dine dair, imana dair, dünyaya dair bütün ümitlerini yitiriyor. Yandım, bittim, eyvah, mahvoldum. Gittim ben, yok oldum. Allah bıraktı beni. Kefur ve son derece nankörleşiyor. Ya dün sana bu imkanları veren kimdi? Allah'tı. Bugün alan da o. Veren de o, alan da o. Ne diyor bu adam? Biraz sonra yine başka ayetlerden göreceğiz. Ya işte yok muydu başka bir insan? Niye ben işte bir beni mi buldu? Milyarlarca insan içinde niye ben? Niye ben? Hep ben. Allah da hep beni buluyor. Hastalık beni buluyor. Darlık. Ya yok böyle bir şey kardeşim. Herkese dokun. Herkesin aynı sıkıntılı aynı şikayetleri var. Kimin hayatı dört dörtlük? Yani kim sıkıntı yaşamadan geçiriyor?
Şöyle derler yani halk arasında duyarsınız. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Sen başına geleni biliyorsun da onun için. Yani kimin başına gelmez ki bu tip olaylar? Allah-u Teala bu hayatı imtihan için yapmış. O zaman veren de o, alan da o. Sana düşen onun karşısında duruşunu bozmadan Allah'a güvenli hiç asla bozmadan vazifeni yapmak ve yoluna devam etmektir. Evet.
Sonra bu 10. ayetinde Hud suresinin Allah şimdi önce bir rahmet ikram vermişti. Onu çekti aldı. İnsan buradaki örnekte kaybetti şimdi. Hemen ümidi kesti, nankörleşti, Allah bir beni mi buldu dedi, işte hep bana yapıyor zaten böyle şeyleri, haşa. Allah'ı suçladı. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّ Allah şimdi ikinci aşamaya geçiyor imtihanda. Bu sefer diyor ki tamam, bunun yoklukta kaybettiğini gördük. Bunu bir daha bakalım, bir çıkaralım. Belki aklı başına gelir. Kendisine verdiği bu sıkıntıdan sonra bir daha Allah buna nimetler veriyor. Eski ihtişamını yeniden kazanıyor. Küllerinden yeniden doğuyor adeta. Geliyor başarılar, başarılar, maaşlar, işte kariyerler, şunlar bunlar falan. Ba'de zarra mesedu. Kendisine dokunan sıkıntıdan sonra bu nimetleri tattırıyor Allah. Bu sefer tekrar o konuma geldiğinde ne demesi lazımdı şimdi? Bundan sonra ne demesi lazımdı? Ya çok şükür Allah'a, bak nerelerden nerelere geldim. Yani Cenab-ı Hak yardım etti. Kurtuldum, o günler geride kaldı artık. Tamam. Elhamdülillah, bari bugünden sonra adam akıllı yoluma devam edeyim. Diyor ki bu sefer لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ Aynen şöyle diyor bak. Oh diyor, gitti gitti bütün kötülükler benden gitti. Gitti şimdi ve o günden sonra son derece şımarık ve son derece böbürlenerek dolaşıyor ortalarda. Ben yaptım diyor her şeyi. Ben. Ben kazandım. Ben küllerimden adeta yeniden doğdum. Ya siz imtihan diyorsunuz, geçin abi bu ayakları. Benim alın terim var bu şeyde, malda mülkte, bu kariyerde. Ben kazandım. Düştüğünde ne diyordun? Niye Allah aldı benden diyordun? E verdiğinde niye Allah verdi niye demiyorsun? Bak hemen insan nankör işte. Hemen her şeyi unutuyor. Başlıyor şımarmaya, başlıyor bu sefer haksız yere böbürlenmeye, kibirlenmeye. Peki herkes mi böyle yapar diyor Allah? Bütün insanlar mı ya bu kadar kötü? Yok. İllellezine saberu ve amilus salihat. Hayır. Sabredenler. Yani her durumda, ister nimet karşısında, ister belalar karşısında dik duran, duruşunu bozmayan, yani fakirlikte de durumunu bozmayan, zenginlikte de bozmayan. Hani her zaman anlatıyoruz bu, değil mi? Bazı günahlar vardır ki paran yoksa işleyemezsin onu. Bir parayı gör, o zaman onların yolu açılıyor. Öyle sınanmadığın günahlarla övünmek kolay. Ben onu yapmam falan. Allah 3-5 kuruş para versin ki bak ne günahların kapısı açılıyor. Bak zenginlikte de bir takım şeyde tutar da kendini sabredersen ve amilus salihat ve salih ameller işleyenler bundan müstesna diyorlar. Herkes de böyle değil. Var Cenab-ı Hakk'ın böyle kulları. Ulaike lehu mağfiretun ve ecrun kebir. Tabi onlar için Allah'ın bağışlaması olacak ve büyük ödül verecek Allah. Hem bu dünyada tabii ki, hem de ahirette. Bu tür kullardan olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip müyesser eylesin. Bununla ilgili şimdi bir iki ayet daha okuyalım. Fussilet suresi 41. sure. Orayı bir açalım. Oranın 50-51. ayetleri yine aynı bu şimdi okuduğumuz ayetler gibi. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki وَلَئِنْ لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ Ya insan istemeye gelince mal istemekten, hayır istemekten hiç usanmaz diyor. Ya öyle değil misin yapı olarak, değil mi? Ya Rabbi ver. Ver ya, bugüne kadar verdin, daha çok ver. 3 verdin 5 ver. 5 verdin 25 var ya Rabbi, ver, hiç istemez. Öyle ama وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ Ama kendisine bir kötülük, bir şer dokunacak olsa ne olur bu sefer? Bakıyorsun yine biraz önceki ayette olduğu gibi bütün ümitler falan kesiliyor. Acayip bir varlığa dönüşüyor. Yıkılıyor gidiyor. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَرَّا وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَرَّا اَمَسَّتُ Kendisine dokunan bu sıkıntılı halden sonra bir ikram, bir iyilik tattıracak olsak ona لَيَقُولَنَّ kesinlikle şöyle dediğini görürsün diyor. Hâzâ lî. Bak biraz önce dediğim işte bu ayetten dolayıydı. Benim bu diyor, benim. Ben yaptım bunları. Hani o ene dediğimiz şey var ya, egoist, hani şey diyoruz, benlik, o işte. Ben, bunlar bütün hepsi benim. Ben hak ettim bunları. Bu makama ben geldim. Tırnaklarımla kazıyarak geldim ben. Bak Cenab-ı Hak hiç devrede değil bu zihniyete göre. Yok. Nerede Cenab-ı Hak ya? Sakın seni o imtihan için buraları getirmiş olmasın. Senin çaban birdi, Allah karşılığını on olarak verdi. Bak çalışmandan fazla bir şeyler elde ettin. Sakın bir imtihan falan olmasın bu. Yok, ben elde ettim. وَمَا اَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Aa, bir aşama sonra diyor ki artık diyor öyle bak İmandan da artık kişiyi çıkartıyor bu olay ve diyor ki artık kıyametmiş, yeniden dirilişmiş. Abi de bunlara bir geçelim ya. Bu saltanat yok olacağı falan benzemiyor. Yok böyle bir şey. He. Çok ısrar ediyorsunuz ya. Olur mu? Veliyin rüciyetu ila Rabbi. Ya öyle bir şey olsa da ben Rabbime döndürülecek olsam adamdaki özgüvene bak. Diyor ki inneli indehu lel husna. Vallahi o zaman şimdikinden çok daha iyilikler beni bekliyor orada. Daha güzeli var inanıyorum. Yani buralara gelmişim ben. Orada da kalkıp yani Cenab-ı Hak bizi çukurlara falan atacak değil ya. Yani yine ben be abi. Tabii ki yani bana vermeyecek de kime verecek yani. Cennetin de en üstü o. Ya kimse yani kabahat samur kürük olsa üstüne almıyor yani. Hep en güzel iyilikler onda. فَلَنُنَبِّيَنَّ keferu bima amilu. Ama Cenab-ı Hakk'ın tehdidi büyük. Ben bu tür kafirlik yapanlara göstereceğim diyor. Haberlerini, neler yaptıklarını tek tek haber vereceğim onlara. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ve çok ağır bir şekilde de azap tattıracağım orada. Sen mi en ufacık bir nimette beni yok sayıyorsun? Öbür tarafta da Allah diyecek ki ben de seni yok sayıyorum. Hadi bakalım. Hani ya herro ya merro. Ettiğini bulacak insan. Farklı hiçbir şey kazanılmayacak. Bir de Fecr suresinden iki ayet okuyalım ve işin bu kısmını bitirelim. O da hemen açayım. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ Fecr suresi 89. sure 15-16. ayet. İnsana gelince diyor Allah. Şimdi bir tasvir edin diyor kafanızda. Bir düşünün bakalım. Bir insan var. اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi onu imtihana sokmuş. Yani zaten her birimiz imtihandayız değil mi? 7-24. Nasıl bir imtihan ama çeşidi var. فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ Allah buna iyilik ikramda bulunuyor. Nimetler veriyor. Yani Allah önünü açıyor. Yürü ya kulum diyor. Tamam. Süper. Acayip bir kariyerde yükselme, paralar, şunlar bunlar. Geliyor gidiyor insanlar böyle önünde şey saygıyla eğiliyorlar falan. Diyor ki فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Şimdi düz okuyunca pek anlaşılmıyor ama birazcık canlandırmak lazım falan. Adam aynen şöyle diyor. Ya Allah bana verdi bana. Bana verdi bu abicim ya. Ya niye sana? Çünkü biliyor ki diyor ki layığım çünkü ben. Allah'ın bu ikramına ben layığım kardeşim. Ya sana mı verecek yani? Tabii ki bana be kardeşim. Yaptık bir şeyler çünkü. Kaybetti imtihanı. Ve emmâ izâ mebtelâhu. Rabbi yine onu imtihana sokar da. Fekadana aleyhi rizkahu. Bu sefer daha önce o verdiği nimeti, ikramı falan kısacak olsa... Muslukları Allah kapattı. Dün 10 kazanıyordun. Bugün 1 bile kazanamıyorsun. Elde mallar kaldı. Satacak kimse yok. Depolar ağzına kadar mal dolu. 5 kuruş para yok. Feyekulu Rabbi ehanen. Bu sefer de ne diyor? Vay arkadaş diyor be. Allah da bizi unuttu he. Bir yandan ankörleşiyor. Allah Teala diyor hayır kella. Yok öyle bir şey diyor. İmtihandaydın kaybettin. Ne tür yanlışlar yaptın zenginken bak devamında anlatıyor. La tükrimun el yetim. Ya sana ben o kadar mal verdim, şunu verdim, bunu verdim. Bir kuruş yetime koklattın mı Allah aşkına? Hiçbiriniz yetimlere ikram etmediniz yani malınız, mülkünüz varken. Ve la tahadun ala taamil miskin. Dışarılarda şurada burada çaresiz kalmış insanlara bırak yemek şunu vermeyi. Ya teşvik dahi etmediniz kimseyi. Hani ya şu falanca yerde insan var gelin yardım edin de bunun lafını bile yapmadınız. Sonra ve te'kulûne turâse eklenlemme. Sağdan soldan miras şunlar bunlar falan kaldı her şeyi yediniz. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemme. Ooo nerede bir mal buldunuz haram helal demeden cukkaya indirdiniz. Allah mal elinizden alınca da bu sefer vay ya Allah bizi artık unuttu ya yüzümüze baktığı yok falan diye haşa Cenab-ı Hakk'ı suçlar duruma geldi. Allah hayır diyor. Sen ne yapıyorsan kendin yapıyorsun. Sabır ve salih amel her durumda. Zenginken de, iyi yerlerde, iyi konumdayken de, fakirken, kötü konuma düşmüşken de hiç önemli değil. Sabreder. Allah'ın istedikleri salih amelleri, Allah'ın istediği salih amelleri yaparsan Cenab-ı Hak diyor ki imtihanı geçersin. Ben burada da sana veririm, öbür tarafta da veririm. Ama bunu ne yapmak lazım? Cenab-ı Hakk'ın dediği şekilde bu fırsatları, imkanları kullanmak lazım. Yani şımarmak yok Allah verdiğinde. Aldığında da ümidi kesip öyle tamamen nankörlüğe de işi vurmamak gerekiyor. Her iki durumda da sabır ve salih amel. Yani bu ayetler çerçevesinde söyleyeceğim bunlar. Ama devamındaki ayet de zaten konuyu temellendirecek. Yani, oradan da okuyabiliriz. Evet.
Demek olayı. Yalnız benim birkaç kere anlattığım bir hatıram var. Gene anlatmak istiyorum. Şimdi ilk defa hacca gittiğimde 1981'di galiba. Şimdi bir iş adamıyla Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Hocam Allah beni çok seviyor. Tuttuğum her şey altın oluyor. Yani çok sevindim. Nereden biliyorsun dedim sevdiğimi? Tuttuğum her şey altın oluyor. İşte şu anlattı, şu bu falan. Orada hani o zaman bize öğrettikleri sahabe şeyinde işte aç kalma falan filan. O zaman dedim ki demek ki Allah Resulullah senden daha az seviyormuş. İşte çektiği sıkıntıları falan anlattım. Neyse. Burada şey yaptığın gibi böyle arada sırada bir takım ihtiyaçlı kimseleri ona yönlendirdiğim zaman öyle şeyler verirdi ki hakikaten almazsın yani. Hayret ediyorsun. Bir gün bana geldi, bu vakfa geldi. Ha, bir keresine şöyle şey yapmıştı, işte Avrupa'ya yüksek miktarda ihracat yapıyormuş, para ihtiyacı varmış. İşte benden faiz için fetva istiyor, sakın ha dedim. Sonra bir duydum ki az bir kredi almış, dedim tamam sen artık battın. Derhal vazgeçmen lazım buradan. Sonra bir gün buraya geldi. Aradan yıllar geçti yani. Hocam ne var? Ben intihar edeceğim. Bana fetva ver. Hayırdır dedim. Bugüne kadar Mercedes'ten başka arabaya binmeyen kişi çıkardı işte. Şey almış. Akbil aldım. Artık şey otobüslerle gidiyorum falan. E dedim senin bir köşkün vardı şeyde, bir deniz kenarında Bakırköy tarafında. O köşkünü satsana dedim. Ya bir buçuk, o zaman 1,5 milyon liralık köşke 700 bin lira veriyorlar. O zaman git 500 bin liraya sat dedim onu. Neyse. Sonra satmış. Kaça sattı bilmiyorum. Borçlarını falan ödemiş. Sonra gene yani geçenlerde gene bir görüştüm, ne oluyor? Gene kredi almış. Gene zor durumda. Gene işte falan yerdeyim, filan yerdeyim. Şeye gelemiyor. İstanbul'a gelemiyor. Yani insanlar böyle ve bakıyorsun ikide bir de bana ayet sorar. İşte şu, şu şuradan şunu okudum. Kardeşim okumak bir şey değil. Onu uygulayacaksın. İstediğin kadar oku. Ya sen şimdi o okuduğun ayetlerin hepsinin bir örneği gibi yani. İstediğin kadar oku, uygulamadıktan sonra neye yarar? Şimdi Allahü Teala bu şeyde yani bu okuduğumuz ayetlerin bir özeti gibi şöyle buyuruyor. İnnemâ meselul hayâti dünya kemâin enzelnâhu minessemâ. Yani dünya hayatının örneği işte gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yani düşünün biz de bir su ürünüyüz. Yani işte anamızın, babamızın sularının işte ana rahminde birleşmesinden dolayı biz oluşuyoruz. Gökten inen su topraktaki bir tohumu yeşertiyor. İşte biz de aynı ona benzer bir şekilde şey yapıyor, doğup dünyaya geliyoruz. O su iniyor. فَاَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ Onunla yerin şey, bitkisi karışıyor. مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَمُ Tabi insanların yediği ve koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanların yediklerinden. Çünkü biz topraktan biten bitkileri yediğimiz gibi o bitkileri yiyen hayvanların etini de yiyoruz. Dolayısıyla onların tamamı topraktan geliyor. Aslında biz de topraktan besleniyoruz. Bitkiler de topraktan besleniyor. Hayvanlar da bir topraktan besleniyor. Dolayısıyla bizim de ana yapımız toprak. Herkes şey hayvanların da bitkilerin de. Hatta اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ Şimdi yeryüzü böyle süsünü alıp bakıyorsun şurada çiçekler bitmiş, şurada ağaçlar, şurada meyveler veriyor, şurada tarladan çeşitli sebzeler çıkıyor. Her şey, her taraf gayet güzel. Of, müthiş.
ve zanne ehluha ennehum kadirun aleyha. O şeylerin, o meyve ve sebzelerin sahipleri, tamam artık toplarız. Bu sene durumumuz çok iyi Allah'a şükür. Oh, satarız da işimiz, gücümüz, her şey yerinde derler. Halbuki işte az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayetler gereği hepimiz imtihandan geçiyoruz. Her an her şey olabilir. Kendimizi ona hazır tutmamız gerekiyor. Diyor ki Allah-u Teala, اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا. Gece veya gündüz oraya bizim emrimiz gelir. فَجَعَلْنَاهَا حَص۪يدًا. Orayı tamamen böyle ürünü toplanmış, artık meyvesi yok, sebzesi yok, hiçbir şey yok hale gelir. İşte bir rüzgar gelir onu savurur, bir yakıcı rüzgar gelir yakar, yok eder, götürür. Kellem tane bilems, sanki dün burada hiçbir bitki yokmuş gibi. Yani bu toprağın ürettiği herhangi bir şey yok. Dün hiçbir şey yokmuş gibi olur bugün şeyde. Yani dün de yokmuş gibi hale gelir. Kedalike nufassilul ayati li kavmin yetefekkerun. Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklarız. Yani herkes düşünsün. Mutlaka sıkıntılar olur. Sıkıntısız asla olmaz. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakın. Mekke'de Allah'ın dinini anlatırken öyle bir hale gelmişti ki doğduğu, büyüdüğü, evinin, barkının, her şeyin olduğu şehirde yaşayamaz hale gelmişti. Ve oradan yani eşine dostuna Allah'a ısmarladık deme şansı bile yoktu. Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Nereden geldi oraya? Öyle bir yerden geldi ki Taif tarafına gitti. Oradaki mağarada saklandı. Sevr mağarasında da saklandı. Ortalık biraz sakinleşince, çünkü sürekli haber alıyordu ve kimsenin görmeyeceği şekilde Medine'ye gitti. Yani göç ederken de yani öyle şey değil, yani kaçtı. Eşine dostuna şey yapar durumda değil. Kendi ülkesinden kaçtı. Peki Medine'ye gitti de ne oldu? Bir buçuk sene geçmeden Mekkeliler oraya ordu gönderdiler. Bedir Savaşı, onun arkasından Uhud Savaşı, onun arkasından Hendek Savaşı ile bütün düşmanları başlarına yığıldı. Her taraftan sarıldılar, kuşatıldılar. Onun arkası o yetmiyor. Devrin en büyük gücü durumunda olan Romalılara karşı gitmek zorunda kaldılar. Hem de en zor mevsimde. İşte her zaman Allah-u Teala bizi imtihan eder. Orada dik durabildikleri için de Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatı sırasında Türkiye'nin dört katı bir bölgeye İslam yayılmış ve İslam artık dünyanın en güçlü hareketi haline gelmiş ve Müslümanlar biliyorsunuz işte geçen asrın başına kadar dünya hakimiyetini ellerinde bulunduruyorlardı. Ne zaman ki Allah'ın kitabından tamamen uzaklaştılar, şimdi sefil ve perişan vaziyettedir. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah herkesi esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Yani bu dünyada da huzur ve güven, ahirette de. Huzur ve güvenin tek şartı Allah'a güvenmek, Allah'ın emirlerinden asla taviz vermemek, şartlar ne olursa olsun güvende en küçük bir kusur etmemek ve dik bir şekilde eğilmeden, Allah'tan başkasının önünde eğilmeden yola devam etmek ve elimizden Allah bize ne emretmişse onu eksiksiz yapmaktır. O zaman dünyamız da mutlu olur, ahirette de üzerimize ne bir korku kalır ne de üzüntü. Ve yehdi men yeşa. Kim gereğini yapıyorsa o sana kalmış. İşte onu yönlendirir. İlâ sırat-ı müstakim, doğru bir yola yönlendirir. Şartlar ne olursa olsun mutlaka doğru bir çıkış yolu, ama gereğini yapan kişi için. Allah-u Teala cümlemizi gereğini yapanlardan eylesin. Allah cümlemizi rızasına kadim eylesin. Allah hepimizden razı olsun.